Ayrım 18. Halk Çocuğu. Hakan Aygün. Sayfa 236. Ayrıştırıcı Atatürk yerine bütünleştirici Atatürk zamanı. Türkiye'nin artık bir sorunu var. Atatürk. Daha doğrusu birilerinin bir sorunu var. Atatürk. Daha da doğrusu hepimizin bir sorunu var. Atatürk'ü bütünleştirici olarak kullanmak yerine ayrıştırıcı olarak kullanmak. Çünkü herkes Tayyip Erdoğan'ın Atatürk adını anmayıp Mustafa Kemal'i indirgemesinde olduğu gibi kafasına göre bir Atatürk anlamak istiyor. Mesela Erdoğan gibi siyasal İslamcılar Atatürk'ü sadece Kurtuluş Savaşı'nı kazanan komutana indirgemek istiyorlar. Devrimlerini, Cumhuriyeti kurduktan sonraki demokrasi ve laiklik adımlarını kabullenemiyorlar. Yani Atatürk olduktan sonraki kısım hoşlarına gitmiyor. Mustafa Kemal olarak geçiştirmek istiyorlar. Ama bir yandan da bugünkü 10 Kasım törenlerinde olduğu gibi yöneticisi oldukları Cumhuriyet'in kurucusuna karşı gerekli ritüelleri yerine getirmekten de kaçamıyorlar. Bu ülkenin başbakanıysan, cumhurbaşkanıysan o Cumhuriyet'in kurallarına istesen de istemesen de uyacaksın. Yani sonuçta herkes kurucu babanın ağırlığı altında eziliyor, duracağı yeri biliyor, haddini biliyor. Açıkçası bırakın Atatürk'ü, eskiden Mustafa Kemal kısmını da kabullenemezler, Vahdettin'in Atatürk'ü vatan haini ilan etmesini savunurlardı. Çünkü halife öyle demişti. İşgalci kuvvete tuz, ekmek, şeker ikramı dinen daha caizken Mustafa Kemal halifeye karşı gelmişti. Böyle düşünen yurdum İslamcısının halife Vahdettin'in en az Atatürk kadar akşamcı olduğundan, namahrem, çıplak kadın tablolarına düşkün olduğundan haberi bile yoktu. Atatürk düşmanlığını yaymaya çalışan bu arkadaşların işini gardrop Atatürkçüleri de çok kolaylaştırdı. Her şeyi şekle indirgeyen, işin özünü hiç ama hiç anlamak istemeyen ya da anlayamayan Atatürkçüler türedi. Bu ülkeyi İslamcılık adı altında soyup soğana çevirenler gibi Atatürk adını kullananlar da oldu. Ve daha da kötüsü yapıldı. Nasıl bugün siyasal İslamcılar İslam'ı toplumu bölmek için bir araç olarak kullanıyorlarsa, aynısını Atatürk'ü bir kutuplaştırma aracı olarak kullanmaktan kaçınmayan gardrop Atatürkçüleri de yaptı. Canı isteyen istediği gibi tarif edip yarı komünist bir Atatürk modeli oluşturmaya çalıştıranlar da oldu. Oysa Atatürk'ün kendisi buna itiraz etti. Benim söylediklerim bilime aykırıysa beni değil bilimi dinleyin diyerek şartlara göre davranılmasını teşvik etti. Atatürk'ü kendisine özel bir düşünce tarzı olarak alıp sadece kendisinin hoşuna giden bir tarifin içine sokmak isteyenler oldu. Oysa bizlerin kafasına göre Atatürk'ten sapan Menderes ya da Demirel bile kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyordu. Atatürk'ün devrimleri tartışmasız, çağdaş ve doğru olduğundan aklı başında Türk sosyalisti de, Türk sağcısı da Atatürk'ü kendi kafasına uyarlayarak kabulleniyordu aslında. Ama bu ortak nokta bütünleşme aracı olarak kullanılma yerine ayrıştırma aracı olarak kullanılmaya çalışıldı. Nasıl İslam dinini aslında kardeşliği ve bütünleştirmeyi hedeflerken, nasıl birileri kendi dini inancı ve mezhebini dayatmaya çalışarak kafasına göre bir yere çekmeye çalışıyorsa, aynısı Atatürkçülük içinde yapıldı. Bunu da gerçek Atatürkçüler değil, Atatürk'ü sömürmek isteyenler yaptı. Bir örnek vermek gerekirse, 28 Şubat'ın kudretli Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkay'a, yükselen irticanın yolunu sözde Atatürkçü 12 Eylül'ün açtığını itiraf edecekti. Nasıl 12 Eylül askeri yönetimine karşı çıkanların Atatürk düşmanı diye yutturmak istenmesini onaylamıyorsak, bugün de Atatürkçülük ve laiklik zaten olması gerekenler. Bunların üzerine başka tuğlalar da koymak lazım. Sadece Atatürkçüyüz demek yetmiyor diyenlerin de Atatürk düşmanı ilan edilmesini anlayamıyoruz. Atatürk'ü, Atatürk'ün bile görüp yaşayıp bilmediği her derde deva gören bu aspirinci zihniyette en az Osmanlıcılıkla, hilafetle Atatürk'ü uzlaştırmaya çalışan zihniyet kadar sıkıntılı. Bunlara kalsa as Atatürk'ün afişini bir yere, sonra bekle ki halk akın akın sana gelsin, oy yağdırsın. Başka da bir şey yapma. Ama olmadı işte. Ya da bir yere kadar oldu da sonra tıkandı. Oysa Atatürkçülük akılcılıktır, pragmatizmdir, gelişen yeni durumlara karşı değişmez doğrularla hareket etmek değil, çağın ruhuna uygun yepyeni çözümler üretme anlayışıdır. Atatürkçülük demokrasidir yahu. Bir zamanlar her kim ki dükkanında, makamında arkasına Atatürk çerçevesi asarsa Atatürkçü sanıldı. Şimdilerde esnafın arkasına besmeleli çerçeve asması gibi iş şekle indirilmişti. İnsanlar dindar olan olmayan gibi, Atatürkçü olan olmayan diye ikiye ayrılmaya çalışıldı. Herkes Atatürkçülük yarışlarıyla rakibini alt etmeye çalıştı. Bu Atatürkçülüğün bütünleştirici ruhuna aykırı, ayrıştırıcı bir yaklaşımdı ve Atatürkçülük belki de siyasal İslamcılardan daha çok ayrıştırıcı Atatürkçüler tarafından yıpratıldı. Bunları niye anlatıyorum? Tek derdim var, o da aynı hatalar tekrarlanmasın. Çünkü geldiğimiz noktada Atatürk'ün değeri çok daha iyi anlaşıldı. Tepeden inme denilen devrimlerin, reformların değeri daha fazla anlaşıldı. Şimdi halkın bilek gücüyle bize gümüş tepside sunulan devrimleri yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi, yıllarca ayrıştırıcı olarak kullanılan ya da öyle anlaşılan Atatürkçülüğün aslında bütünleştirici taraflarını yaşayarak, ihtiyacı hissederek keşfetmeye başladık ve keşfetmeye devam etmeliyiz. Bakın, AKP'nin içinde Şevki Yılmaz gibi Atatürk'e dil uzatabilen ruh hastaları, malum şahıs gibi Mustafa Kemal ile Atatürk arasında bocalayanlar kadar beğenirsiniz beğenmezsiniz kendisini Atatürkçü diyenler de var. Bu yüzden de 10 Kasım'larda Atatürk'ü anma ritüellerine katılmamazlık edemiyorlar. Oysa ayrıştırıcı bir Atatürk tartışması artık geride kalmalı. Şayet bakarsak gelişmiş demokrasilerde, çağdaş ülkelerde devletin toplumun temelleri bizdeki gibi tartışılmaz. Artık asgari bir müşterekte buluşulmuştur. Kimse kurucu baba ile kavga etmez. Mesela İngiltere'de Cromwell yönetimi krallıktan cumhuriyete dönüştürmüştür. Diktatörlük de yapmıştır ama parlamentoyu kuran adam olduğu için İngiliz parlamentosunun önde heykeli durur. Kraliçe de kralın kafasını kesen adam olan Cromwell'in heykeline büyük büyük babamı öldürdü diye itiraz etmez. Artık doğrularıyla yanlışlarıyla Cromwell kurucu babadır. İngiltere'ye parlamentoyu armağan etmiştir. Fransızlarda binlerce insanın giyotine gönderildiği terör dönemi olarak anılan kanlı Fransız devrimini artık tartışmazlar. Bazıları az sever, bazıları çok sever ama tartışmazlar. Çünkü demokrasiyi oluşturan devrimlerin hiçbiri öyle pek de demokratik yollarla yapılmadı. Ama onlar olmasa da demokrasi olmazdı. Bu yüzden o dönemdeki aşırılıklara değil, sonuca bakılır ve kabullenilir. Biz şimdi kanlı Fransız devrimini insan hakları evrensel beyannamesiyle, medeni hukukla, eşit vatandaşlıkla hatırlarız. Ki Atatürk devrimi tüm bunlar içinde en ılımlı olan, en kansız olanıdır. Sadece İngiltere, Fransa değil, doğru iş yapmış kurucu babalar her yerde peşinen kabullenilir, sevilir. Çin'in Mao'su, Latin Amerika'nın Bolivar'ı, Amerika'nın Washington'ı. Mesela diyorlar ki Atatürk'ün ismiyle tek adamlık kültü yaratılıyor. Hadi canım, alın George Washington'ı, vasat bir generalken İngilizleri yendiği için Amerika'nın başkentine Washington adı verildi. Yetmedi, bir de eyalete adı verildi ve kimse Washington iyiydi kötüydü diye tartışmıyor bile. Latin Amerika'da adı efsanevi devrimci Bolivar'dan gelme Bolivya diye ülke var. Hemen her Latin Amerika ülkesinde Bolivar adıyla şehir var. Siz ne diyorsunuz? Kurucu babalara saygı her yerde vardır ve artık günahları sevaplarıyla hepsi ayrıştırma değil, bütünleştirme aracıdır. Ve şu yaşadığımız son 13 yılda özellikle Türkiye'yi Orta Doğu'ya çevirme çabalarıyla çok daha iyi anladık ki bizim kurucu babamızın yeri apayrı. CHP'ye oy vermeyip CHP'yi eleştirenlere, aslında CHP niye kazandı? Başa gelince bilen çok oluyor. Şimdi mesela güya içindekiler başta gelmek üzere CHP'ye salla dur, İyi niyetli davrandı de, siyaset yapamıyor de, AKP'nin koalisyon için istikşafilerle kendisini oynamasına kandı de, seçim hükümetine girmeliydi de. O zaman ben de diyorum ki doğrudur. CHP'nin kendi seçim kazanmadı ama fikri kazandı. 1 Kasım'daki AKP'nin seçim galibiyeti aslında CHP'nin doğru siyasi hamleleri sonuç vermediği için gerçekleşti. Yani CHP siyaseti çok iyi yaptı. Nasıl mı? Anlatayım. 7 Haziran seçim gecesini anımsayın. Türkiye bayram yeri gibi baskı, hukuksuzluk, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı bir sırada yapılan 7 Haziran seçimlerinde halk AKP'yi tek başına iktidardan indiriyor. HDP'yi meclise taşıyor ve 3 muhalefet partisine CHP, MHP, HDP'ye iktidar şansı tanıyor. Ancak Bahçeli hiçbir biçimde uzlaşmaya yanaşmıyor. Her şeye hayır diyor ve Türkiye'yi erken seçime götürüyor. AKP'nin de amacı zaten bu. CHP ne yaptı? İlk hamle olarak MHP ve HDP'ye gelin koalisyon yapalım dedi. Hatta Kılıçdaroğlu ikinci bir hamle daha yaparak mızmızlık yapan Bahçeli'ye benim koltukta gözüm yok, gelin sizi başbakan yapalım dedi. Daha ne desin? Adeta öylesine malum olmuş ki faciaya dönüşecek 1 Kasım'ın yaşanmaması için ne gerekiyorsa yaptı. Lafı dinlense şimdi AKP'nin zaferini değil parçalanmasını tartışacaktık. Kılıçdaroğlu siyaseten doğru yaptı, CHP doğru yaptı. CHP'nin arzuladığı olmadı, kaybedildi, oysa dediği olsa kazanılacaktı. Yani CHP'nin fikri haklı çıktı. Sonuçta hem Türk milliyetçisi MHP hem de Kürt milliyetçisi HDP seçimin asıl kaybedenleri oldu. CHP de bu arkadaşların sayesinde oyunu milimetrik artırsa da kaybedenler kulübüne yazıldı. Galiptir bu yolda mağlup lafı CHP için söylenmiş olmalı. Bahçeli'yi al sana başbakanlık dahi demesine rağmen laf dinletemeyen CHP'ye AKP'li niye önce Türkiye diyerek koalisyon pazarına oturdun, göz göre göre seni kandırmasına niye müsaade ettin, demek ki sen siyaset yapmayı bilmiyorsun diyenlere gelecek olursa. Şimdi bu eleştirileri dile getirenlerin 1 Kasım'da ne olduğuna bakmaları gerekiyor. CHP MHP'den yüz bulamayınca yaklaşan fırtınayı, daha da doğrusu kaçan fırsatı ve sonrasında gelebilecek tehlikeyi sezdi. Gereğinden fazla iyi niyetli yaklaşarak 1 Kasım'da olabileceklerin önlemini almaya çalıştı. Merkez sağ seçmenin AKP ile koalisyon yapmadığı için MHP'yi, PKK terörünün de HDP'yi cezalandırmaya yarayacağını gördü. Daha da önemlisi, koalisyon görüşmeleriyle eş zamanlı olarak PKK terörü harekete geçince ülkenin kaosa sürüklenebileceğini gördü. Keza AKP'nin PKK'dan faydalanabileceğini gördü. Tüm iyi niyetiyle olası bir 1 Kasım faciasını önlemek için mecbur kaldığı 3. hamlesini de yaparak koalisyon masasına oturdu. Ve maalesef geliyorum diyen kazayı yine önleyemedi. Sonuçta bugünden geriye baktığımızda AKP'nin hesabı tuttu. CHP'nin AKP'nin tutması muhtemel hesabını önleme çabaları boşa gitti. Sonuç CHP haklı çıktı. Korkulan başa geldi. 1 Kasım faciası yaşandı. Galiptir bu yolda mağlup lafı CHP için söylenmiş olmalı. Çünkü tüm öngörüleri çıktı. Böyle olacağını da seslendiremezdi ama gördü be kardeşim. Engellemek için de elinden geleni yaptı. MHP'yi kontrole alamadı, AKP'yi kontrole alamadı. PKK yüzünden oy kaybedeceği belli olan HDP gerçeği kabullenemedi. Terörü AKP'ye yıkma çabası tutmadı. %3'lük bir dilimi 5 ay içinde kaptırdı. Keza MHP'de olacakları göremedi, CHP'yi dinlemedi, o da %3'lük oy dilimini kaptırdı. Ve maalesef PKK'nın da, HDP'nin de, MHP'nin de hataları AKP'ye CHP'den bile oy kazandırdı. Terör var, savaş olabilir, muhalefet nasıl olsa koalisyon kuramaz havasıyla maalesef PKK, HDP, MHP'nin dolaylı ittifa sayesinde CHP haklı çıktı. Galiptir aslında bu yolda mağlup oldu. Yani herkes CHP'yi, MHP ve HDP'nin başarısızlığına yamayıp CHP de kaybetti diyor ya, aslında CHP sadece yarım puan, bir puan arası bir oy kazanmadı, haklı çıkarak çok daha fazlasını kazandı. Çünkü fikirleri doğru çıktı ama iktidara gelemedi. Bakın çok samimi bir gözlemimi paylaşayım. CHP'ye oy veren ezici çoğunluk üzgün ve CHP başarılı olamadı diye düşünüyor. Ama böyle düşünenlerin ezici çoğunluğu da CHP doğru yolda ama yine de niyeyse bir türlü olmuyor diye düşünüyor. Kılıçdaroğlu partiyi doğru yola soktu diye düşünüyor. Her kim ki bağırıp çağırıyorsa, CHP ve Kılıçdaroğlu üzerine ahkam kesiyorsa emin olun %90'ı CHP'ye oy vermeyenler. Genelde de CHP bizim kapımızda gelsin diyen, ulusalcılığı sadece kendilerinde gören Vatan Partisi'ne vesaireye gönül veya oy verenler. Onlara da fazla kulak asmamak ama hor da görmemek lazım. Çünkü çoğu her şeye rağmen oyumuz boşa gitmesin diye CHP'ye oy verdi. Bakmayın çıkardıkları gürültüye, onların da ayakları giderek CHP'ye daha çok alışıyor. Çünkü CHP'nin benzemesini istedikleri şeyin sadece küçük kalmaya yettiğini görüyorlar. CHP'ye oy vermeyen %75'lik kitlenin de CHP doğru gidiyor ama diyerek beğendikleri CHP'ye oy vermeye ellerinin henüz gitmediğini ama gidebileceğini de görüyorlar. Tabii bir de samimiyetsiz gürültücüler var ki onların da görüşlerine saygılıyız da ayıptır söylemesi bu türden arkadaşlar da AKP'liler gibi, siyasal İslamcılar gibi takiyeci. Gerçek iş dünyalarını yansıtmayıp mış gibi görünerek adamı dolandırıyorlar, millete bir şey var zannediyor. Bu takiye gereği CHP'li görünenler, CHP'deki giderek daha da hakim olan kutuplaştırma karşıtı bütünleştirici düşünceye karşı güç kazanıp haklı çıktıkça da saldırganlaşıyorlar. Nasıl bir küçük düşünme ise CHP erimedikçe de kafayı yiyorlar. Güya vatanseverler ama en büyük zararı vatansever cepheyi bölmeye çalışan kutuplaştırmacı bu kafalar veriyor. Size inat tekrar tekrar söyleyeceğiz. Evet, CHP yine doğru öngörülerde bulunarak kazanmaya devam ediyor. Sürekli haklı çıkıyor. Objektif bakamayanlar ise kaybetmeye devam ediyor. Kızgınlıkları da kimse kusura bakmasın ama bu yüzden. Ama emin olun, keskin sirke küpüne zarar. Aynada önce kendini görmedikçe asla doğruyu bulamazsın. Aynaya bakar bakar kendini göreceğini CHP'yi görürsün. AKP'yi kurtaran %9'un anlamı. Yeni bir gezinin miladı mı? AKP 7 Haziran'dan 1 Kasım'a tam %9'a tekabül eden yepyeni bir seçmen kitlesi buldu. Peki bu %9'un sırrı ne ve bu %9 gelecek için niye önemli? Niye tüm partiler %9'u anlamak ve ona göre davranmak zorunda? Dile kolay, 5 ayda %9. Herkes şaşkın. Bazıları sevinçli, bazıları üzgün ama herkes şaşkın. Yepyeni bir kitle ortaya çıktı. 5 ayda karar değiştirebilen 5 milyonluk bir seçmen kitlesi. AKP'ye muhalif yakın bir dostum, bu %9 yeni bir gezi hareketi deyince afalladım. Anlatmak istediğini açıklık getireyim. Demek istiyor ki, bu %9'luk kitle bir başka anlamda birbirine hiç benzemezlerin bir araya gelmesi anlamında siyasi duruşu zıt gibi görünse de davranış biçimi olarak gezi hareketine benziyor. Durun durun, hemen kızmayın. Kalitesi tartışılmaz gezi hareketiyle, yani AKP'ye karşı duruş sergileyen gezi hareketiyle, AKP'yi yeniden tek başına iktidar yapan %9 hareketinin arasında bağ kurarak geziye hakaret edilmiş demeyin. Bu %9'a ben de çok kızdım ama kızgınlığım geçtikçe de analiz edip anlamaya çalışıyorum. Çünkü anlamazsak geleceği inşa edemeyiz. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar süredeki oy değişkenliğine bakınca şunu görüyoruz. CHP'nin sabitlenmiş bir %25'i gibi HDP'nin kemikleşmiş %11'i, MHP'nin de kemikleşmiş %12'si var. Keza AKP'nin de yolsuzlukta, hırsızlıkta bile kılını kıpırdatmayan kemikleşmiş bir %40'ı oluşmuş halde. Ama %9 tüm bunlara hiç ama hiç benzemiyor. Yüzer gezer bir oy. Duruma göre tavır alıyor. AKP'ye de, CHP'ye de, MHP'ye de, HDP'ye de gidebiliyor. Çok enteresan bir durum ve ilk kez böyle bir durumu saptıyoruz. Herkes gözünü açsın. Birbiriyle organik hiçbir ilişkisi olmayan, gerekli ortalama ve ortak aklı hayata geçirebilen. Son davranışını beğeniriz beğenmeyiz ama reflekslerini ve umutlarını demokratik tavırlarla ortaya koyan bir %9 bu. Dile kolay, tam 5 milyon seçmene tekabül ediyor. Bu insanlar 1 Kasım'da başımızdan aşağı kaynar sular dökülmesine yol açtılar. Ama bu insanlar aslında Türkiye'nin umudu ve geleceğidir. Bu insanları, yani bu 5 milyonu, yani bu %9'u yarın CHP'de, MHP'de, belki HDP'de kazanabilir. %9'u suçlamak yerine haklarında şöyle de düşünebiliriz. Bu insanlar aslında hiçbir kutuplaşmanın tuzağına düşmemişlerdir. Çünkü kararlılıkla ve çok kısa sürede oy tercihlerini değiştirebilmişlerdir. Ülke huzurunu ve geleceğini kişisel duygularına tercih etmişlerdir. Tabii burada bir parantez açalım. Benim şahsi görüşüme göre AKP'ye oy vermek kesinlikle gelecek için huzur vaat etmiyor. Ama muhalefetin MHP sayesinde koalisyon kuramayacağını anlaşıldığı, PKK terörünün HDP'yi gözden düşürecek şekilde hortladığı bir dönemde bu %9 CHP, MHP ve HDP'den AKP'ye mecburen kayarak ve belki de lanet olsun sana AKP, illa istikrar için benim tek başıma gelmen lazım dedin. Lanet olsun, al sana oy da ne yapacaksan yap, istikrarı sağla demek istemiştir. Yani bu %9 AKP'li değildir. AKP'nin kemikleşmiş seçmeni değildir. Yarın AKP'nin faullü hareketlerini yine gördüğünde AKP'ye yine tokada yapıştıracak bir kitledir. Geri kalan %91'den korkmadan da gidip oy kullanmışlardır. Şimdi siyasetçilerin ve siyaset bilimcilerin tutması gereken nabız bu %9'un nabzıdır. Gelecek orta ve uzun dönemde bu ülkede kim siyaset planlıyorsa bu 5 milyonluk seçmen kitlesine güven vermek zorundadır. Bu 5 milyonluk kitle halkın derin aklı, sağduyusu ve bu ülkenin en büyük güvencesidir. Suçlayamayız bu %9'u. PKK ve HDP'ye kızmıştır, MHP'ye kızmıştır. Arada olan CHP'ye de oldu ama hiç kompleksiz şekilde %9'luk derin aklın rasyonel davrandığını da kabul etmek zorundayız. Bu %9'luk kitle kesinlikle kozmopolit fakat yine kesinlikle ülke ortak paydalı bir kitledir. İçinde sağcısı solcusu, sünnisi alevisi, türkü kürdü, dindarı dinsizi, her çeşit ama her çeşit insan vardır. Seçimi kaybedenler bu kitleye sakın kızmasın, kazananlar da bu kitleyi sakın kendi malı sanmasın. Herkes ama herkes umudunu bu kitleye bağlayabilir. Bu kitle tüm aşırılıkların ve kutupların merkezi en yakın kısmıdır. Görünüz gün geçtikçe gelişecek ve genişleyecektir. Büyük bir coşku ve samimiyetle Belki de böyle bir kitleye sahip olduğumuz için Allah'a şükretmeliyiz. Allah aşkına AKP bu kitleyi hak etmedi etmesine de HDP'de, MHP'de bu kitleyi kaybetmeyi hak etmemiş miydi? Yerlisi, yabancısı, askeri, sivili, bölücüsü, ülkücüsü, herkes oturduğu yerde otursun, işine baksın. Bu kitlenin son kez verdiği emanet oylarla iktidarını sürdüren AKP'li kadrolara gelince bu kitleyi çok iyi analiz etmelisiniz. Gecede uyudunuz, bu sefer uyumayın. İktidarınızı sürdürmek için kesinlikle kutuplaşmadan başka yollar bulmalısınız. Bu kitleyi sahiplenin, içinize çekip sindirin. İçinizdeki safraları bu kitlenin etkisiyle temizleyin. Unutmayın, hiçbir güç tarihin ve insanlığın doğal akışının karşısında duramaz. Gezi neyse, bu %9 da odur. Demek ki bu milletin böyle refleksleri oluyor. Her yöne olabiliyor. Gezi'den nasıl korktuysanız bu %9'dan da korkun. Çünkü Gezi'yi anlamadığınız gibi bu %9'u da anlamazsanız giderek çoğalacak bu %9 sizi Gezi'nin yaptığı gibi duvara toslatacaktır. 18. ayrımın sonu, sayfa 248.